Kutsal kitap toplam olarak 66 parçadan oluşmaktadır. Bu parçalar içerisinde yasa, tarih, şiir ve peygamberlik kitapları vardır. Bundan sonra İncil geliyor. Bunların tümü tam bir kitaptır ve Tanrı sözüdür. 40 yazar tarafından kaleme alınan Tanrı sözü aşağı yukarı 1500 yıl içerisinde tamamlandı. Tanrı sözü yaratılış ile başlıyor, vahiy kitabıyla son buluyor. Peygamberler Tanrı'dan aldıkları haberleri halka ilettiler ve kaleme aldılar. Özellikle bu peygamberlerin bildirdikleri İsa Mesih'in yeryüzüne geliş haberiydi. Bunların başında Yeşaya peygamber gelir. Yeşaya peygamberin adının anlamı Tanrı kurtarandır, Rab kurtarıcıdır. Yeşaya peygamber İsa'dan önce 700-750 yıl kadar önce yaşadı. Ama çok açık ve net bir şekilde Tanrı'nın iyi haberini biz insanlara bildirdi. Örneğin Yeşaya 7:14'te şöyle okuyoruz. Rabbin kendisi size bir alamet verecektir. İşte kız gebe kalacak ve bir oğul doğuracaktır. Onun adını İmmanuel, yani Tanrı bizimle koyacak. İnsan günaha düşünce Tanrı kadın soyundan bir kurtarıcının gelip kurtuluş getireceği haberini verdi. İşte Yeşaya peygambere gelinceye dek Tanrı bu haberini çeşitli zamanlarda çeşitli peygamberlere bildirmeye devam etti. Yeşaya peygambere ise çok açık bir şekilde bu kurtarıcının kim ve nasıl olacağını açıkladı. Yeşaya 9. bölümde doğacak olan bu kişinin kimliği açıklanıyor. Bize bir çocuk doğacak, bize bir oğul verecek, yönetim onun omuzlarında olacak. Onun adı Harika Öğütçü, Güçlü Tanrı, Ebedi Baba, Esenlik Önderi olacak. Bu vaadin verilişinden yaklaşık 750 yıl sonra melek İsa'nın doğumunda ona ilişkin onun adını İsa koyacaksın çünkü halkını günahlarından kurtaracak olan odur dedi. Bütün bunlar Rabbin peygamber aracılığıyla bildirdiği şu söz yerine gelsin diye oldu. İşte kız gebe kalıp bir oğul doğuracak, onun adını İmmanuel koyacaklar. İmmanuel Tanrı bizimledir demektir. İsa adının anlamı Tanrı kurtarıcıdır. İmmanuel adının anlamı Tanrı bizimledir. Bu adlar İsa'ya gelişi güzel verilmedi. O bizi kurtarmak için bizimle olmaya geldi. Bu İsa kimdi? O İmmanuel'dir. Bizimle olmaya gelen, bizi kurtarmaya, fesatlarımızı kaldırmaya, bize yaşam vermeye gelen kurtarıcıdır. Böylece yorumunu yapmakta olduğumuz Yeşaya peygambere eski antlaşmanın iyi haber yayıcısı deniyor. Yeşaya kitabı 3 kesime ayrılmaktadır. 1. bölümden 39. bölüme kadar olan kesimde güneydeki Yahuda krallığının güçlü komşusu olan Asur tarafından tehdit edildiği dönemi anlatıyor. 40. bölümden 55. bölüme kadar olan kesimde değişen tarihsel durum anlatılıyor. Asurlulardan sonra bölgede egemen güç haline gelen Babilliler, İsa'dan önce 586 yılında Yeruşalim'i ele geçirir ve halkını da Babil'e sürgüne götürürler. 56. bölümden 66. bölüme kadarki kesimde de sürgünden Yeruşalim'e dönenlere ve Tanrı'nın halkına verdiği sözleri yerine getireceğine ilişkin güvence bekleyenlere seslenir. Şimdi yorumunu yapmakta olduğumuz Yeşaya kitabına kaldığımız yerden devam edeyim. Değerli dinleyicilerimiz, eski antlaşmadan Tanrı sözünden yorumunu yapmakta olduğumuz Yeşaya kitabının 41. bölümüne geldik. Konu Tanrı'nın büyüklüğüyle insanın zayıflığının kıyaslanması. Bu bölüm 40. bölümün ortaya koyduğu Tanrı'nın büyüklüğü konusunu devam ettirmektedir. Buradaki vurgu Tanrı'nın yaratıcı oluşundan çok İnsanları ele alışıyla ilgilidir. Tanrı'nın büyüklüğü hem yaratılışta ve hem de insan tarihinde ortaya konmuştur. Bu bölümde bilmeceye benzeyen bazı öğeler vardır. Arka planda peygamberlik vardır ama düşünce Tanrı'nın gizli tehlike ve güçlüklerle dolu bir dünyada kendisine ait olanları koruyacağı ve onlara yol göstereceğidir. Tanrı çocuğu için burada teselli vardır. Rab diyor ki, "Susun karşımda ey kıyı halkları, halkların zayıflıkları güce dönüşsün. Öne çıkıp konuşsunlar, yargı için bir araya gelelim." Yeşaya 41 ayet 1. Bireylerden oluşan bütün bir dünya yargıya doğru ilerlemektedir. Işıkla karanlık, Tanrı ve Mamon, iman ve inançsızlık arasındaki fark ortaya çıkarılacaktır. Tanrı şimdi her bireyi, her kişiyi kendisine dönmeye ve sunduğu kurtuluşu kabul etmeye çağırmaktadır dostum. Tanrı bağışlatandır. Sizden bir şey talep ettiği yoktur. Sizden sadece kendi sunduğu lütuf ve kurtuluşu kabul etmenizi istemektedir. Doğudan adaleti harekete geçiren, hizmete koşan kim? Ulusları önüne katıyor, krallara baş eğdiriyor. Kılıcıyla onları toz ediyor, yayıyla onları havaya savurulan samana çeviriyor. 2. ayet. Doğudan adaleti harekete geçiren ya da doğudan doğru adam güçlü bir sözdür. Bu sözün Koreş'i ima ettiğini düşünenler vardır. Kısa bir süre sonra Koreş'ten adıyla söz edilecektir ama burada değil. Bence bu sözcük bir kişiden çok bir nitelikten, doğruluktan söz etmektedir. Mesih dünyaya döndüğünde kuracağı doğru yönetimden söz ediyor da olabilir. Bu düşüncenin bu bölümde geliştirildiğini göreceğiz. 3-6 ayetler arasında şöyle diyor: "Kovalıyor onları, ayak basmadığı bir yoldan esenlikle geçiyor. Bunları yapıp gerçekleştiren, kuşakları başlangıçtan beri çağıran kim? Ben Rab, ilkim, sonuncularla da yine ben olacağım. Kıyı halkları bunu görüp korktu. Dünyanın dört bucağı titriyor, yaklaşıyor, geliyorlar. Herkes komşusuna yardım ediyor. Kardeşine güçlü ol diyor." Değerli dostum, Tanrı yanlışları düzeltip adaletsizlikleri kaldırmaya geldiğinden Tanrı'yla doğru bir ilişki içerisinde olan bireyler cesur olabilirler. Tanrı'ya güvenen küçük adam için umut vardır. Gelecek hakkında endişe etmesine gerek yoktur. Burada yine putperestlikten söz ediyor. Sanatçı kuyumcuyu isteklendiriyor, madeni çekiçle düzleyen örsü vuranı yüreklendiriyor. Lehim iyi oldu diyerek putu kımıldamasın diye yerine çiviliyorlar diyor Yeşaya peygamber Yeşaya 41:7'de. Acil bir durumda bazı insanlar kendilerini bir tanrıya, yani bir puta çivilemişlerdir. Ama Tanrı şimdi şöyle demektedir: "Ama sen ey kulum İsrail, seçtiğim Yakup soyu, dostum İbrahim'in torunları." Ayet 8. Tanrı şimdi onları sıkıntılarında teselli etmek için İsrail'e dönmektedir. Tanrı bir put yapmak yerine "Neden bana dönmüyorsunuz?" diyor. "Ne de olsa sizin bir günahkar olduğunuzu biliyor. Onlara hala Yakup diyor ve Yakup sahtekar olandı. Onu Tanrı önünde bir prens yapan Tanrı'ydı ve Tanrı aynı şeyi Yakup oğulları içinde yapmayı istemektedir. İbrahim'e Tanrı'nın arkadaşı ya da Tanrı'nın dostu denmiştir, yani İbrahim peygambere, ve Tanrı bu insanları kendisiyle doğru bir ilişkiye sokmayı istemektedir. Korkma, çünkü ben seninleyim. Yılma, çünkü Tanrım benim. Seni güçlendireceğim. Evet, sana yardım edeceğim. Zafer veren sağ elimle kesinlikle sana destek olacağım," diyor. Yeşaya 41 ayet 10'da. Bu ayet her çağda Tanrı'nın çocukları için gerçek bir güç sütunu olmuştur. Sözlerine devam ederken, "Eğer Tanrı'ya karşı çıkarlarsa bu onların akılsızlığının doruğu olacağını, çünkü bütün bu düzenlemelerin yapılacağı güne doğru ilerlemekte olduklarını söylemektedir." Şimdi şu önemli ayete bakın: "Çünkü sağ elinden tutan, ben sana yardım edeceğim, korkma diyen Tanrın Rab benim." 13. ayet. Burada Tanrı'nın kayra dolu bir şekilde, lütufkar bir şekilde kendisine güvenmeleri önerisi bulunuyor. Ne büyük bir teselli. Tanrı bizlere sırlarını açıklamak istemektedir. Kendisiyle birlikte yaşamamıza ve onu tanımamıza yardımcı olmayı istemektedir. İnsanlık bugün neler kaybediyor? Bazı insanlarsa kilise işlerine o derece dalıyorlar ki bütün bunları kaçırıyorlar. Ey Yakup soyu, toprak kurdu, ey İsrail halkı korkma. Ben sana yardım edeceğim diyor Rab. Seni kurtaran İsrail'in kutsalı. Yeşaya 41 ayet 14. Bir şey olduğunuzu düşünüyor olabilirsiniz ama bir toprak kurdu, bir hiçsiniz. Herhangi birimizi önemli yapabilecek tek kişi Tanrı'dır dostum. Sadece Tanrı bir adamı birisi yapabilir. Küçük insan hayat sahnesinin bir ucundan öbür ucuna oflayıp puflayarak gider. Küçük domuzların evinin yanındaki kötü kalpli kurt gibi üfleyip püfler. İnsan nereye gidiyor? Ve yaptığı şeyin karşılığında tam olarak ne alıyor? Bazı insanlar bütün bunların boşluğunu görüp kendi hayatlarına son veriyorlar. Başka nereye dönebilirler? İnsanın dönebileceği tek yer Tanrı'dır dostum. İnsan çok şey kaçırıyor. Tanrı'nın paydaşlığı, Tanrı'nın kurtarışı, Tanrı'nın iyiliği, kayrası. Eğer sadece ona, yani Tanrı'ya dönerseniz bütün bunlar sizindir. Sonra onlara milenyumun, yani bin yıllık barış egemenliğinin maddi bereketlerinden söz eder. Bunlar orada olacaklardır. Ve Tanrı sizlere ve bana şimdi bizlere açık olan ve sonsuzluk boyunca sahip olacağımız ruhsal bereketlerden de söz etmeyi istemektedir. Rab davanızı sunun diyor. Kanıtlarınızı ortaya koyun diyor Yakup'un kralı 21. ayet. Bu putperestliğe bir meydan okumaktır dostum. Şimdi putperest kimdir? Kendinizin putperest olduğunuz olasılığını hiç düşündünüz mü? Kendi canınızla Tanrı arasına koyduğunuz her şey, o şey her ne olursa olsun o zaman sizin putunuz oluyor. Zamanınız ve enerjinizi verdiğiniz herhangi bir şeydir. O şey gerçekten de dininiz haline gelebilir. Tanrı ile kişisel ilişkinizin yerini almasına izin verdiğiniz her şey sizin putunuzdur dostum. Putlar ne yapabilirler? Evrenin başlangıcını açıklayabilirler mi? Günümüzde evrimin sunduğu açıklamalar sizi tatmin ediyor mu? Tabii ki birkaç açıklama olmuştur ama Tanrı hepsini getirin diyor. Putlarınızı getirin de olacakları bildirsinler size. Öngörülerini bildirsinler ki düşünelim, sonucunu bilelim. Ya da gelecekte olacakları duyursunlar bize. Yeşaya 41 ayet 22. İnsan başlangıcını ve evrenin nasıl oluştuğunu bilmemektedir. İzlediği teori ya da varsayım ne olursa olsun bilmez. Durum bundan ibarettir. Evrim teorisini savunanların gelecek 50 yıl içerisinde utanacaklarını önceden bildiriyorum. Çünkü evrim bütün diğer enkazlarla birlikte zaman yolunun gerisinde kalacaktır. Evrimin başlangıcı konusunda inanıldıkları günlerde adına bilimsel denen birçok açıklama olmuştur ama bugün bunların yanlış oldukları kanıtlanmıştır. Zamanla evrimin de yanlış olduğu kanıtlanacaktır dostum. Bundan hiç kuşkunuz olmasın. O zaman insan başka bir teoriye dönecektir. Başka bir varsayıma dönecektir. İnsan başlangıcını bilmiyor ve geleceğini de bilmiyor. İnsan çok cahil bir yaratıktır aslında. Evet, bilimde bir iki adım attık. Ama insan evren açısından baktığımızda, evrene baktığımızda ve ruhsal alandan, Tanrı gözünden baktığımızda insan gerçekten de çok cahil bir yaratıktır. Hiç durup da ne kadar az şey bildiğinizi düşündünüz mü? Bugün iyi bir eğitim alıp doktora sahibi olan ve çok az şey bilen birçok insan vardır. Doktorası üzerinde çalışan bir adamın sivrisineğin gözünü etüt ettiğini öğrendim. Bir sivrisineğin gözünü etüt ediyor. Ne oldu biliyor musunuz? Bu doktor araştırmasını yaparken bir gün hayatının geri kalan kısmını bir sivrisinekle göz göze geçirmek istemediğini fark etmişti. Ve bunu anlayabilirim. Ben de bir sivrisineğin gözüne bir iki kez bakmayı aldırmam ama bütün hayatım boyunca bakmak bence epey monoton bir şey olurdu. Bu adam başka bir şey yapması gerektiği sonucuna varmış. Kurtarıcısı olarak Rab İsa Mesih'i buldu, doktorasını aldı ve hayatını daha değerli bir şeye adamak istediğine karar verdi. Bugün bu kişi bir vaizdir, bir kutsal kitap öğretmenidir. İnsanın iyi bir eğitim almış olabileceği, hatta doktora bile almış olabileceği, buna karşın çok az şey bilebileceği ilginçtir. Başlangıcı ya da nereye gittiği hakkında çok az şey bilir. Ve hiçbir put kendisine bu bilgiyi sağlayamaz dostum. Bu yüzden bütün yanıtlara sahip olana dönmek iyi bir şeydir. Bu onun yani Tanrı'nın size bütün yanıtları vereceği anlamına gelmez. Ama yanıtları bilen kişiyi tanımak iyi bir şeydir. Ben fen konusunda fazla bir şey öğrenmedim ama gittiğim üniversitenin fen fakültesinin binasına asılmış olan şu sözü öğrendim. Bilmekten sonra nereden öğrenebileceğini bilmek gelir. Bilmediğim birçok şey var. Ama her şeyi bilen kişiyi tanıyorum. Bilmem gereken bir şey olduğunda Tanrı bana söyleyecektir. Siz de yaptıklarınızda hiçten betersiniz. Sizi yeğleyen iğrençtir diyor Yeşaya 41 ayet 24'te. İnsan geçmişini açıklayamaz ve Tanrı'dan ayrı olarak geleceğini bilmez, bilemez. Bu da insanın Tanrı'dan uzak olan bütün çabalarını çok boş bir şey kılar. İlk vaizliğimde bir adam gelip yaşamak için bana iyi bir neden veremezsen hayatıma son vererek bütün sorunlarımı çözeceğim demişti. Yaşamak için bana iyi bir neden vermezsen. Böyle bir adamla ne yapabilirsiniz? Paslı bir tabancası vardı. Büyük eski bir tabancaydı. Ona bak, bana hayatına son vererek sorunlarını çözebileceğini gösterebilirsen sana daha iyi bir tabanca getireceğim ki yapacağını doğru dürüst yapabilesin. Doğrusunu istersen Mesih'e dönmeyeceksen, onu hayatına getirmeyeceksen tabancanı kullansan iyi olur. Bunu yapmaman için bir neden göremiyorum dedim. Biraz şaşırdı. Yaşama nedenleri hakkında kendisiyle tartışmamı bekliyordu. Tabancasını indirip gitti. O sırada Mesih'e dönmediği halde daha sonra bunu yaptı, Mesih'e iman etti. Ve Mesih'in bütün sorunlarına yanıt taşıdığını gördü ve öğrendi değerli dostum. Hepsi bomboş diyor Yeşaya peygamber, Yeşaya kitabının 41. bölüm 29. ayetinde. Her şey bomboş, o da hepsi bomboş. Yaptıkları da bir hiç. Halkın putları yalnızca yeldir, sıfırdır. Putperestliğin ya da Tanrı karşıtı ve ateist olan her felsefenin sonucu karmaşadır. Yaşamın sorunlarına yanıtları yoktur. İnsanlar tarafından yapılmış olan bu sistemler insan kalbini tatmin edemezler. Yanıt büyük sevincin mutlu haberini getiren kişidedir. Yani Rab İsa Mesih'tedir dostum. Şimdi Yeşaya kitabının 42. bölümüne geldik. Konu Yahve'nin hizmetkarı ise, yani Tanrı'nın hizmetkarı ise, putperestliğe karşı polemik ve Tanrı'nın hizmetkarı İsrail. Yeşaya peygamber her bölümde gitgide artan bir biçimde putperestliği kınıyor. Bu bölümde İsrail ulusuna Yahve'nin hizmetkarı adı verildiğini öğreniyoruz. Ayrıca Rab İsa Mesih de Yahve'nin hizmetkarıdır ve Markos'un müjdesinde kendisine bu ad verilmiştir. Markos bunu çok açık bir şekilde bildirmiştir. Çünkü diyor Markos, insanoğlu bile hizmet edilmeye değil, hizmet etmeye ve canını birçokları uğruna fidye olarak, kurtulmalık olarak vermeye geldi. Ve Matta 12, 17, 21. ayetlerde Rab İsa ile ilgili bu peygamberliğin bir uyarlaması vardır. İşte kendisine destek olduğum, gönlümün hoşnut olduğu seçtiğim kulum. Böyle diyor Yeşaya 42. bölüm birinci ayette. İşte kendisine destek olduğum, gönlümün hoşnut olduğu seçtiğim kulum, ruhumu onun üzerine koydum, adaleti uluslara ulaştıracak. Adaleti uluslara götürecektir. İşte sözü Rab İsa Mesih üzerinde düşünmek için bir çağrıdır. Bağırıp çağırmayacak, sokakta sesini yükseltmeyecek, ezilmiş kamışı kırmayacak, tüten fitili söndürmeyecek, adaleti sadakatle ulaştıracak diyor Yeşaya Peygamber, Yeşaya kitabı 42. bölüm 2-3. ayetlerde. Bu ayet, Rab İsa'nın yeryüzündeyken yaşadığı hayatı ve hizmetini niteler. Ezilmiş kamışı kırmayacak. Rab, günaha karşı elinde büyük bir sopayla gelmedi. Sadece günahın kendi yargısını getirmesine izin verdi. Tüten fitili söndürmeyecek. Günahta devam eden kişi sonunda alevlerle sarıldığını görecektir. Günahın bedeli ölümdür dostum. Bu her zaman böyledir. Bunu değiştiremezsiniz. Bu Rab İsa'yı Tanrı'nın hizmetkarı olarak gösteren harika bir bölümdür. Yeryüzünde adaleti sağlayana dek umudunu, cesaretini yitirmeyecek. Kıyı halkları onun yasasına umut bağlayacak. Gökleri yaratıp geren, yeryüzünü ve ürününü seren, dünyadaki insanlara soluk, orada yaşayanlara ruh veren Rab Tanrı diyor ki, ben Rab seni doğrulukla çağırdım. Elinden tutacak, seni koruyacağım. Seni halka antlaşma, uluslara ışık yapacağım. Öyle ki kör gözleri açasın, zindandaki tutsakları, cezaevi karanlığında yaşayanları özgür kılasın. Yeşaya 42, 4-7. ayetler arası. Mesih yeryüzüne ilk geldiğinde değerli dinleyicilerimiz, bu mucizeleri krallığının kanıtları olarak gerçekleştirmişti. Dünyanın ışığı olarak gelmişti. İhtiyar Şimeon'un peygamberlik ettiği gibi ulusları aydınlatıp halkın İsrail'e yücelik kazandıracak ışıktır. Şimdi Yeşaya putperestlik hakkındaki polemiğine başlıyor. Ben Yahve'yim, adım budur. Yüceliğimi bir başkasına, övgülerimi putlara bırakmam. Yeşaya 42 ayet 8. Tanrı yüceliğini bir başkasıyla paylaşmayacaktır. Ben Rabbim, adım budur. Onurumu bir başkasına, övgülerimi putlara bırakmam. Bakın, önceden bildirdiklerim gerçekleşti. Şimdi de yenilerini bildiriyorum. Bunlar ortaya çıkmadan önce size duyuruyorum. Ey denizlere açılanlar ve denizlerdeki her şey, kıyılar ve kıyı halkları, Rab'be yeni bir ilahi söyleyin. Dünyanın dört bucağından onu ezgilerle övün. Bozkır ve bozkırdaki kentler, Kedar köylerinde yaşayan halk sesini yükseltsin. Selada oturanlar sevinçle haykırsın, bağırsın dağların doruklarından. Hepsi Rabbi onurlandırsın, kıyı halkları onu övsün. Yiğit gibi çıka gelecek Rab, savaşçı gibi gayretle gelecek. Bağırıp savaş çığlığı atacak, düşmanlarına üstünlüğünü gösterecek. Uzun zamandır ses çıkarmadım. Sustum, kendimi tuttum ama şimdi feryat edeceğim doğuran kadın gibi. Nefesim tutulacak, kesik kesik soluyacağım. Harap edeceğim dağları, tepeleri, bütün yeşilliklerini kurutacağım. Irmakları adalara çevirip havuzları kurutacağım. Evet, Yeşaya peygamber böyle diyor. Fiziksel yeryüzü Tanrı'nın yargısından etkilenecektir. Körlere bilmedikleri yolda rehberlik edeceğim. Onlara kılavuz olacağım bilmedikleri yollarda. Karanlığı önlerinde ışığa, engebeleri düzlüğe çevireceğim. Yerine getireceğim sözler bunlardır. Onlardan geri dönmem. 16. ayet. Tanrı kendisine ait olanlara bu şekilde yol gösterir. Sizler ve ben geleceğe karşı körüzdür ama o değildir. Ve kendisine güvenen herkese yol gösterir. Oyma putlara güvenenler, dökme putlara ilahlarımız sizsiniz diyenlerse geri döndürülüp büsbütün utandırılacaklardır. 17. ayet. Gördüğünüz gibi putperestlere yargının gelmekte olduğu hakkında uyarıda bulunulmaktadır. Ey sağırlar işitin, ey körler bakın da görün. Kulum kadar kör olan var mı? gönderdiğim ulak kadar sağır olan var mı? Benimle barışık olan kadar, Rabbin kulu kadar kör olan kim var? Burada kör hizmetkarın kendi halkı İsrail olduğunu söylüyor. Bu, Tanrı'nın kendi halkını suçlamasıdır. Pek çok şey gördünüz ama aldırmıyorsunuz. Kulaklarınız açık ama işitmiyorsunuz. Kendi doğruluğu uğruna kutsal yasayı büyük ve yüce kılmak Rabbi hoşnut etti. Ama bu yağmalanmış, soyulmuş bir halktır. Hepsi deliklere, cezaevlerine kapatılmışlardır. Yağmalanmak içindirler. Geri verin diyen yok. Yeşaya 42, 20-22. Ayetler arası. Bu ayetler İsrail ulusundan söz etmektedir. Onlar yağmalanmış ve soyulmuş bir halktırlar. Neden? Çünkü Tanrı'ya sırtlarını çevirmiş ve putlara dönmüşlerdir. Yakup soyunun yağmalanmasına, İsrail'in soyulmasına kim olur verdi? Kendisine karşı günah işlediğiniz Rab değil mi? Çünkü onun yolunda yürümek istemediler. Onun yasasına kulak asmadılar diyor Yeşaya peygamber. Halk ve ulus İsrail olarak tanımlanmışlardır. Tanrı onları dağıtmıştır ama aynı zamanda onları yeniden bir araya toplayacaktır. Bu yüzden kızgın öfkesini, savaşın şiddetini üzerlerine yağdırdı. Ama ateş çemberi içerisinde olduklarını fark etmediler. Aldırmadılar. Kendilerini yakıp bitiren ateşe aldırmadılar. Yeşaya 42, ayet 25. Rabbin kendilerini cezalandırması, ulusun tövbe edip ona dönmesine neden olmadı. Bu durum, değerli dinleyicilerimiz, Tanrı'nın amaçlarının yerine gelmesini engelledi mi? Bunun yanıtı, bir sonraki bölümde göreceğimiz gibi, tabii ki hayırdır.